Ay Vadisi, Jack London.
Ayrım 38.
18. Tiyatro dönüşü 7. sokakla Pin Street'in kesiştiği köşede arabadan indikleri zaman daha yeni akşam oluyordu. Birlikte yiyecek alışverişi yaptılar, sonra köşeden ayrıldılar. Saxon akşam yemeğini hazırlamak için eve döndü. Billy de arkadaşlarını hapiste yattığı o bir ay içerisinde grevi destekleyen arabacıları görmeye gitti. Saxon, kendine dikkat et Billy diye bağırdı arkasından. Billy başını çevirdi. Sen merak etme karşılığını verdi. Saxon'un yüreği pırpır etti kocasının gülümsemesini görünce. Lekesiz bir sevgi gülümseyişiydi bu, eski günlerin armağanı. Onu hep böyle gülümser görmek için neler vermezdi ki? Kendi bilgisiyle Mercedes'in bilgisini birbirine katarak bütün kadınlık olanaklarını kullanmaya kararlıydı onu yitirmemek için. Bu düşünce kafasını aydınlattı. Övünerek anımsadı dolabın çekmecelerinde sakladığı cici çamaşırları. 3 çeyrek saat sonra yemek sofrada hazırdı ve kocasını bekliyordu. Geldiğini duyar duymaz kuzu pirzolarını da sofraya getirecekti ve her şey tamam olacaktı. Bahçe kapısının mandalı açıldı. Ardından bir sürü ayak sesi duyuldu. Saxon kapıyı açtı, biri eşikte duruyordu ama az önce ayrıldığı biriye benzemiyordu. Yanı başında küçük bir çocuk şapkasını taşıyordu. Yüzü yıkanmıştı. Daha doğrusu su dökülmüştü başından aşağı. Çünkü gömleği, omuzları ıslaktı. Sarışın saçları alnına yapışmış, sızan kana bulaşıp esmerleşmişti. İki yanından kolları sarkıyordu ama yüzü dupduruydu. Üstelik gülümsüyordu. Saxon'un kaygısını gidermek için bir şey yok dedi. Bir terslik oldu. Biraz hırpalandım ama ayaktayım. Dikkatle girdi kapıdan. Siz de girin diye sözlerini ekledi. Hepimiz arkadaşız. Şapkasını taşıyan çocuk, Bud Strathurst, tanıdığı başka bir arabacı ve en sonra da iki yabancı içeri girdiler peşinde. Bu ikisi sert yüzlü, dev gibi adamlardı. Şaşkına dönmüşler, ürkek gözlerle Saxon'a bakıyorlardı. Billy, bir şey yok Saxon diye söze başladı ama Bud onun sözünü kesti. Yapılacak ilk iş yatağa yatırmak ve giysilerini çıkarmak için onları kesmektir. İki kolu da kırık. Bu işi yapanlar da işte. İki yabancıyı gösteriyordu. Adamlar ayaklarını yere sürtüyorlardı. Şaşkınlıkları daha da artmış görünüyordu. Billy karyolanın üzerine oturdu. Saxon lambayı tuttu. Bud'la yabancılar Billy'nin paltosunu, gömleğini ve fanilasını kesmeye başladılar. Hastaneye gitmek istemedi dedi Bud Saxon'a. Billy doğruladı. Tanrı göstermesin. Doktor Handley'i çağırttım. Birazdan gelir. Topu topu iki kolum var. Bana iyi hizmet ettiler. Ben de onlara iyi davranmalıyım. Tıbbi ellere deney tahtası mı olacağım? Öyle yağma yok. Peki ama nasıl oldu bu iş diye sordu Saxon. Sırayla Billy'e ve iki yabancıya bakıyordu. Aklı ermiyordu çünkü hepsi birbiriyle dost görünüyorlardı. Bunlar iyi insanlar dedi Billy. San Francisco'lu arabacılar bize yardıma geldiler. Daha bir sürü var yardıma gelen. İki arabacı başlarını salladılar. Birinin sözleri onları biraz rahatlatmıştı. Bir tanesi, evet hanımefendi diye homurdandı. Bir yanlışlık oldu. Bizim adımıza tatsız bir şaka. Billy gülümsedi. Birbirimize içki ısmarlarız olur biter dedi. Saxon coşkunlaşmış değildi. Üstelik pek öyle telaşlı bile değildi. Böyle bir şey beklenirdi aslında. Oakland kendisine ve yakınlarına öylesine pahalıya patlamıştı ki bu da cabasıydı ne çıkar sanki. Alt yanı Billy ağır yaralı değildi. Kırık kollar yapışır, baştaki yara kapanır. Sandalye taşıdı içeriden. Herkesi oturttu. Şimdi söyleyin bana ne olduğunu. Şaşkına döndüm. Bu iki arkadaş kocamın kolunu kırıyorlar, sonra onu evine getiriyorlar ve dostça konuşuyorlar onunla. Hakkınızda var sormaya dedi Bud Strathurst. Efendim şöyle oldu. Billy sözünü kesti. Sen sus Bud. Gözlerinde görmedin ki sen. Saxon San Francisco'lu arabacıların yüzüne baktı. Bir tanesi söz aldı. Oakland'deki arkadaşların durumu pek parlak olmadığından onlara yardım etmeye gelmiştik. Hiç değilse birkaç sarıya araba sürmekten daha kolay işler de bulunduğunu öğrettik. Benle Jackson gözümüzü dört açmış devreye geziyorduk. Bir de baktık hocanız geliyor dalgın dalgın. Daha... Jackson, dur hele diye sözünü kesti. Sırayla anlat. Biz bütün arkadaşları tanıdığımızı sanıyorduk ama sizin kocanızı hiç görmemiştik buralarda. Çünkü o şeydeymiş. Birincisi sözü yeniden aldı. Bir süre için kodesteymiş. Sözü meclisten dışarı. Kendisini görünce sarılardan biri sandık. Kestirmeden çıkmazı dalınca. Billy bir açıklama yaptı. Campbell bakkaliyesinin arkasındaki çıkmazdan söz ediyor. Birinci arabacı konuşmasını sürdürdü. Evet, bakkalın arkasında. İşte oraya saptığını görünce bunun Murray ve Reddy tarafından parayla tutulan yabancılardan biri olduğuna kesinlikle inandık. Oradan dolaşıp ahıra gireceğini sandık. Aynı yerde Billy ile ben de bir sarı yakalamıştık dedi Bud. Bunun üzerine zaman yitirmedik. Daha önce bu gibi işler yaptığımız için nasıl benzeteceğimizi biliyorduk ve çıkmazın içinde kocanızı yakaladık. Bud'ı arıyordum dedi Billy. Çocuklar onu çıkmazın öbür ucunda bulacağımı söylemişlerdi. En son anımsadığım şey Jackson'ın benden kibrit istemesi. İşte tam o sırada kollarımı sıvadım diye konuşmasını sürdürdü arabacı. Saxon sordu. Ne yaptınız ona? Adam Billy'nin başındaki yarayı gösterdi. Bunu yaptım. Yere serdim onu. Kafasına tokmak yiyen öküz düştü. Ayaklarına basan birisi hakkında bir şeyler mırıldanıyordu. Anlarsınız işte, aklı başında değildi. Ne olduğunu bilmiyordu. O zaman işini bitirdik. Adam anlatmasını bitirip sustu. Bud söz aldı. Demir çubukla iki kolunu birden kırmışlar. Billy doğruladı. Kemikler kırılınca kendime geldim. Benimle dalga geçiyorlardı. Bir süre dinlenirsin diyordu Jackson. Anson da ekliyordu. Bu kollarla araba sürmeni görmek isterdim doğrusu. Jackson ayrılmadan sonra önce bir kez daha okşayalım onu diye önerdi ve çeneme bir yumruk indirdi. Anson hayır diye düzeltti. O yumruğu ben atmıştım. Billy içini çekti. Her neyse. Beni yine uykuya yolladı ya ona bak sen. Kendime geldiğim zaman Bud, Anson ve Jackson musluğun altında başımı yüzümü yıkıyorlardı. Yolda rastladığımız bir gazete muhabirinden kaçıp hep birden eve döndük. Bud Stratus yumruğunu kaldırıp yeni sıyrılmış derisini gösterdi. Mabir olup bitenleri öğrenmek için o kadar ayak diredi ki. Sonra Billy'e dönerek açıkladı. Ben bu yüzden saptım 9. sokağa. 6. sokakta da size yetiştim. Birkaç dakika sonra Doktor Huntley geldi. Erkekleri odadan çıkarttı. Dışarıda beklediler. Muayenenin sonucunu alınca içleri rahatladı ve evden ayrıldılar. Doktor Huntley ellerini mutfakta yıkadı. Son talimatını verdi Saxon'a. Ellerini kuruturken havayı kokladı. Ateşin üzerindeki tencereye baktı. Tarak dedi. Nereden satın aldınız bu tarakları? Satın almadım diye karşılık verdi Saxon. Ben kendim çıkardım. Doktor kaygılandı. Sanırım bataklıktan çıkarmadınız diye sordu. Oradan çıkardım. Öyleyse atın onları, atın çabuk. Hastalık ve ölüm getirir, tifo yapar. Şu anda 3 tifolu aslan var, iyileştirmeye uğraşıyorum. Hepsinin de bataklıktaki taraklardan bulaştığını sanıyorum. Doktor gittikten sonra Saxon yemeği döktü. Oakland için bir kötü not daha diye düşündü. İnsan tuzağı Oakland, açlıktan öldüremediklerini zehirleyen kent. Kocasının yanına dönünce Billy homurdandı. Geldi içkiye dadanma işte şimdi. Böyle şanssızlık görülmüş şey değildir. Kaç kez ringde dövüştüm. Tek kemiğim kırılmadı. Şimdi ise çat çut. İki darbede iki kolum da kırık. Saxon neşeli bir gülümsemeyle. Bunun beteri de olabilirdi dedi. Beteri nasıl olurdu acaba merak ettim doğrusu. Boynun kırılabilirdi. Daha iyi olurdu. Yok kızım şunu öne sürüyorum. Bundan beteri olamaz. Saxon kendine güvenliydi. Bal gibi de olur. Ne olur? Eğer Oakland'da kalmaya niyetli olsaydın beterin beteri olurdu. Çünkü aynı şey bir daha gelebilirdi başına. Doğrusu ben bu kollarla çiftçi olacağımı, toprağa sürebileceğimi kestiremiyorum. Doktor Huntley diyor ki kemikler kaynadıktan sonra kırık yerleri eskisinden daha sağlam olurmuş. Kemikler eğer ortadan iki parça olmuşsa doktorun dediği doğru. Bunu sen de bilirsin. Hadi şimdi gözlerini yum da uyu bakalım. Bitkin durumdasın. Düşünmeyi bırak da başın dinlensin. Billy gözlerini kuzu kuzu yumdu. Saxon serin elini kocasının ensesi altına soktu. Oh dedi. İyi geldi Billy. Öyle serinsin ki Saxon. Senin yanında olmak sıcak bir salonda dans ettikten sonra gecenin serinliğine çıkmaya benzer. Birkaç dakika dinlendi. Sonra başladı çırpınmaya. Saxon ne oldu diye sordu. Hiç. Beni bu duruma sokan iki arkadaşı düşünüyorum da. Düşün bir kez. Ben ki aklımda tutamayacağım sayıda sarının işini bitirmişimdir. Ertesi sabah uyanınca kara düşüncelerden sıyrılmıştı. Saxon mutfaktan tuhaf şarkılar okumaya uğraştığını duydu. Bir fincan kahve götürdü. Hiç duymadığın yeni bir şarkım var sana dedi Billy. Ama yalnız tekerleme aklımda kaldı. Söyleyen moruktur. Kızıyla evlenmek isteyen gündelikçi bir haytaya söyler. Billy Murphy evlenmeden önce Mayme adında bir kızla düşüp kalkardı ya, işte o söylermiş hep bu şarkıyı. Ağlamakla ağıt gibi bir şey. Her söyleyişinde de ağlarmış Mayme. Tekerleme şu: unutma ama söyleyen kızın babası. Billy çok ağırbaşlı bir tavır takındı. Korkunç falsolu bir sesle başladı okumaya. Ah, iyi bak yavruma. Lison'un mutluysa eğer, ecelim gelip çatınca senin olsun çiftliğim, evim. Sabanım, öküzlerim, domuz, at ve civcivler senin olsun çayırda, meleyen kuzularım. Beni duygulandıran bu civciler dedi Billy. Dün sinemada civcivleri görünce anımsadım bu şarkıyı. Bir gün çiftlikte bizim de civcivlerimiz olacak, öyle değil mi küçük? Bir kızımız da olacak. Ben de moruk olacağım. Yanımda çalışan gündelikçiye aynı şeyi söyleyeceğim. İnsan tez davranmazsa uzun sürmez bir kız çocuğunun yetişmesi. Sakson uzun zamandan beri el sürmediği ukuleleyi kutusundan çıkarıp akord etti. Benim de bilmediğin bir şarkım var Billy. Tom her zaman söylerdi bunu. Beylik topraklardan satın almak ve çiftlik kurmayı düşlerdi. Ama Sara bunu sözünü bile duymak istemezdi. Tom'un şarkısı aşağı yukarı şöyleydi. Bir çiftliğim olacak. İçinde domuz, at, inek, hayvanlar dolaşacak. Ben tarlayı süreceğim. Arabayı sen. Bizim çiftlikte tarlayı ben süreceğim. Hadi Sakson. Hasat zamanını söyle bana. O da bir çiftçi şarkısı. Sakson şarkıyı bitirdikten sonra kahvenin soğuduğunu anımsadı. Zorla içirdi Billy'yi. İki kolu da bir işe yaramadığından onu bebek gibi beslemek gerekiyordu zorunlu olarak. İki yudum arasında Billy şöyle dedi. Sana bir şey söyleyeceğim. Kırda yerleşirsek yaşamın boyunca istediğim bir atında olacak. Yalnızca senin olacak. İster binersin, ister arabaya koşarsın, ister satarsın. Keyfin ne isterse onu yaparsın. Biraz düşündü, sonra ekledi. Atlardan anlaman çok işimize yarayacak kırda. Başlangıç için çok önemli bu. Sendikanın saptadığı ücret üzerinden olmasa bile daha ilk günden yapacak bir işim olur çiftlikte. Bütün diğer çiftlik işlerine gelince çabucak öğrenirim becermesini. Anımsar mısın ilk günü bir atın olmasını, hep at sırtında gezmek istediğini söylemiştin bana. Sakson anımsıyordu. Gözyaşlarını tutmak için çok sıkıyordu kendini. Mutluluk duyuyordu. Daha başka şeyler de hatırlıyordu. Yoksulluk döneminden önce biriyle sürdüğü yaşantının sıcak umutları yeniden yeşeriyordu gönlünde. Madem ki bu umutlar gerçekleşmemişti, gidip başka yerde arayacaklar, sinemada gördüklerini gerçek yapmaya çalışacaklardı. Açıkça inandığı bir kaygıya kapılan Sakson yavaşça arkadaki odaya süzüldü. Kendini izledi aynada. Yok canım, gerçekten pek değişmemişti. Kendini bir güzellik kraliçesi saydığı yoktu ama aşk için savaşmada silahsız da değildi. Tarihte ünlü kadınların, erkeklerin gönlünü çelen kadınların güzel olmadıklarını Mercedes söylememiş miydi? Hem kendini bütün ayrıntılarla incelerken hiç de çirkin olmadığını onaylıyordu. Her zaman aydınlık ve canlı olan iri gri gözlerinin derinliklerinde dışa vurulmadık düşünceler kıpırdaşırdı hep. Nefis kaşları vardı, ince bir çizgi halinde, kumral saçlarından biraz daha koyu. Burnu düzgün değildi ama silik olmamakla birlikte kadına yakışır bir burundu ve o kaşlarla iyi gidiyordu. Buna küstah bir burun denebilirdi. Aynada yüzünün biraz süzüldüğünü kendisi de görüyordu. Dudakları eskisi gibi kırmızı değildi. Yanakları biraz solgundu ama bütün bunlar yerine gelirdi yine. Ağzı, resmi dergilerde görülen gül goncası tipinde değildi. Güzel bir ağızdı, sevilecek bir ağız. Öyle bir ağız ki gülmek ve başkalarını da güldürmek için yaratılmış. Sildi ağzını. Dudak uçlarını kıvırarak gülümsemesini vurguladı. Bu gülümseyişin başka gülücükler yarattığını bilirdi. Yalnızca gözleriyle gülümsemeye koyuldu. Bunu yapmaya alışıktı. Sonra başını arkaya doğru atıp hem ağzı hem gözleriyle gülmeye başladı. Dudaklar arasından bir dizi sağlam ve eksiksiz diş göründü. Bu ona birinin German'la salonunda dişlerine iltifat ettiği akşam anımsattı. Çok iri değil dişleriniz ama bir süt çocuğununkini de andırmıyor, tam karar demiş ve baktıkça iştahının açıldığını, içinden kıtır kıtır yemek geldiğini sözlerine eklemişti. Onun kendisine yaptığı bütün iltifatları, sevgi ve hayranlık sözlerini teker teker anımsıyor, en değerli hazineleri sayıyor, üzerine titriyordu. Taze, kadife gibi yumuşak, ipek gibi ince bir teni olduğunu söylemişti Billy. Kollarını omuzlarına kadar sıvadı, bembeyaz tenine yanağını sürdü, okşadı. Billy sevimli olduğunu, onu tanımadan bu sözcüğün ne demek olduğunu bilmediğini söylemişti. Sesinin serin olduğunu, elini alnına koymuş gibi bir izlenim bıraktığını, sabah meltemi gibi ta içine işlediğini de söylemişti Billy.
Ayrım sonu.